Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hüdayi Sohbetleri çerçevesinde radyomuza münhasır yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin bereketli olması için 3 İhlas 1 Fatiha okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Zâm'ın, Sâdât-ı Kirâm Hazretlerinin, cümlemizin geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, bütün İslam dünyasının selametine, şerlerin şerlerden muhafazasına, bir Fâtiha-i Şerîf, 3 İhlas. Muhterem kardeşlerimiz, bu Nebiler silsilesine devam ediyoruz. Bugünkü mevzumuz Salih aleyhisselam, Semud kavmi. Efendim Cenab-ı Hak bu peygamber kıssalarını bize bildiriyor. Daha önce bunlar Mekke devrinde indi. Müslümanlara bir teselli vermek, hatır-ı yerlerini biraz daha tezyid etmek. Hepimizin kıyamete kadar bu Nebiler silsilesinden ders alacağımız hususlar vardır. İbn Haldun vardır, meşhur sosyolog, tarih felsefesini tedvin eden kişi. O diyor ki, geçmişin geleceğe benzemesi, suyun suya benzemesi gibidir. Yani devamlı ibretler vardır, dersler vardır. Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ü hemen hemen Nebiler silsilesi ve geçmiş devirlerde kıssalar ve oradan alacağımız ibretler ve derslerdir. Bugünkü mevzumuz Salih aleyhisselam, Adem aleyhisselam'ın 19. kuşaktan torunudur. Bir rivayete göre Nuh, Hud, Salih ve Şuayb'ın kabirleri o Zemzem'le Hacer-i Esved arasındadır. Semud kavmi Nuh aleyhisselam oğlu Sam neslinden gelen Semud'un kavmidir. İman etmediler. Dünya lezzeti ağır bastı. Azgınlıkları hat safhaya geldi. En nihayet helak edildi. Orada müminler tahminen 4000 kişi Salih aleyhisselam'la beraber dışarı çıkarıldı. Ona Mekke tarafına yolculuk oldu. Kavmin üzerine de ilahi bir azap tecelli etti. Bu Semud kavmi Şam ile Hicaz arasında Hicr mevkiine yerleşmişlerdi. Daha sonra da buradan ayrılıp bir Ad bölgesine yerleştiler. Kendilerine Ad-ı Sani yani ikinci Ad ismi verildi. Yani Semud kavmi nimetlere nail olunca şükürden uzaklaştılar. Ad kavmi gibi gaflete düştüler. Dalalete düştüler ve acıklı bir akıbete düçar oldular. Ad kavminin başına gelen felaketi Semud kavmi fiziki hadiselere bağladı. Onlar dedi, temellerini dedi, çürük yaptı dedi. Çünkü onlar rüzgarla, fırtınayla kahrolmuştu. Biz temellerimizi sağlam yaptık, bize hiçbir şey olmaz dediler. Yani Hakk'ın kudretini unuttular bugün olduğu gibi. Tarihte de bu çok oldu. Mesela bir Titanik yapıldı. Bu gemi batmaz denildi. Bunu Tanrı bile batıramaz denildi. İlk seferinde battı. Bir füze yapıldı. Onun adına meydan okuyan denildi. 1-2 dakika içinde semaya fırlatıldı ve infilak etti. Aynı ifadeleri Ad kavmi sağlam binalı yapmadıkları için helak oldular. Zira onlar evleri kumlar üzerine yapmışlardı. Biz ise sağlam kayalar üzerine yaptık. Gelen fırtınada herhangi bir zarar görmeyiz. Halbuki her zahiri hadisenin arkasında bir batini sebep vardır. Mesela tarihte gelen bir takım felaketler, bir Emre ordusunun üzerine gelen evvabil kuşları, bunları kim gönderdi? Aedes mikrobundan belki 30 milyona yakın insan öldü, kim gönderdi? Bugün virüs davetsiz olarak mı geldi? Nasıl küresel güçlerin mazlumları ezmesi, mazlum af ve feryatları bugün cürisü getirdi, davet etti. Velhasıl demek ki her zahiri hadisenin arkasındaki batıni sebebe dikkat etmemiz lazım. Hem zahiri sebebi bertaraf etmemiz, hem de batini sebeplere sarılmamız lazım. Her Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Ya Rabbi, ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım dileriz. Ne kadar Cenâb-ı Hakk'a kulluğumuz olursa, o kadar felaketler bertaraf edilmiş olur. Çünkü Cenâb-ı Hakk'ın ve İyyâke nestaîn yardımı tecelli etmiş olur. Velhâsıl işte bu Semud kavmi, Cenâb-ı Hakk'ın kudretini unuttular. İşin zahirine takıldılar. Köşkler ve saraylar inşa ettiler. Taşları oydular, şekiller verdiler. Köşklerini ve saraylarını muhtelif şekilde tezyin ettiler. Tevhid inancını unutarak Cenâb-ı Hakk'a ortak koştular. Kendilerini yapmış olduğu putları tanrı olarak edindiler. Tabii yaratılışta inanma ihtiyacı var. Eğer hakkı bulamazsa batıla doğru gidiyor ve batılı arıyor. Hatta kendi reisleri Cunta'dan hiçbir kavimde olmayan çok büyük bir put yapmasını arzu ettiler. Ve bilhassa bu put yapıldıktan sonra Semud halkı da evlerinde kendileri devamlı putlar yaptılar. Salih Aleyhisselam da bu kavmin içindeydi. Daha peygamber gelmemişti. Ticaretle meşgul oluyordu. El emeğiyle geçiniyordu. Gerçekten tazim ve hürmete layık bir insandı. Kavmi kendisinin dürüstlüğü, iyiliği, kabiliyeti bile kavmi çok severdi. Geleceğinde çok şey kavmi bekliyordu. Hatta Salih Aleyhisselam'ı hükümdar yapmak istiyorlardı. Allah Teala Salih Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Tebliğe başladığı zaman 40 yaşlarındaydı. Cebrail Aleyhisselam kendi peygamberliği getirdi. Salih Aleyhisselam ilk zaman bir şöyle bir ürktü, çekindi. Daha sonra kavmin reisine gitti, Cunta'ya gitti. Onu tevhidi tebliğ etti. Cunta da bu daveti kabul ederek kavmine görüşeyim dedi. Kavm bildireyim dedi. Kavmini topladı. Salih Aleyhisselam'ın tevhidini bildirdi. Kavmi dedi, gelip o zaman Salih kendisi söylesin dediler. Salih Aleyhisselam kavmine buyurdu, Hud Sûresi 61. ayet, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve sizi orada toprağın üzerinde yaşattı, yaşatıyor. Öyleyse ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbinin kullarına çok yakındır. Duaları kabul edendir. Tabii Semud kavmi peygamberi yalancılıkla suçladı. Kardeşi de Salih ona şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben sana gönderilmiş güvenilir bir peygamberim, bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelme sakının, bana itaat edin. Bu tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. İzin verecek olan Allah âlemin Rabbidir. Burada baktığımız zaman ayetlerde peygamberlerin hep ifadeleri kavmine karşı bizim ecrimiz, ücretimiz Allah'a aittir. Devamlı kavim peygamber dediği zaman şunu soruyorlar. Ne istiyorsun bizden? Makam mevki mi istiyorsun? Para mı istiyorsun? Pul mu istiyorsun? Onların peygamber hep cevapları, bizim ecrimiz, sizden hiçbir şey istemiyoruz. Bizim ecrimiz ne mal, ne mülk, ne dünyalık. Bizim ecrimiz Allah'a aittir diyorlar. Yine tabii kavmi kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor peygamberlerin getirdiği tebliğlerde? Bu bilhassa asr-ı saadette de, bu cahiliye devrinde de Anin-Nebiyyil Azim ahiret haberini istemiyorlar. Çünkü putperestte bir ahiret haberi yok. Her şey dünyaya ait. Ahiret haberini istemiyorlar. Resulullah Efendimiz'e geldiler zaman zaman. Sen de Muhammed şu ahiret haberini kaldır dediler. Bizim putlarımıza fazla karışma dediler. Bu cennet, cehennem bunları kaldır dediler. Biz sana destek olalım dediler. Değil mi? Bütün gaflete dalmış insan ahiret haberini istemiyor. Bugün de öyle. Yani ahiret haberi istenmiyor. Çünkü rahat yaşamak arzu ediliyor. Nefsani planda hayatının tanzim edilmesini isteniyor. Velhâsıl bugün de aynı problem, geçmişteki İbn-i Hamid'in suyun suya benzemesi gibi aynı problemler devam ediyor. Yani bunun şeyinde bir ateizm geliyor, bir deizm geliyor. Velhâsıl Sâlih Aleyhisselâm devamlı ikaz ediyor âyetlerde. Onlar da diyorlar ki, Sâlih sen büyülenmiş bir kimsesin diyorlar. Biz diyorlar, aramızdan kendi gibi insana mı uyacağız, bir beşere mi uyacağız? Onun için sen bizim gibi insansın, bizi sen davet ediyorsun, sen acayip çılgınlık içindesin diyorlar. Halbuki Cenâb-ı Hak, Peygamber insandan gönderiyor ki, insanların numune olacak. Her şeyin numune olacak. Çünkü din, hayatın bütün muhtevasını kaplayacak, Peygamber de önder olacak. Sâlih Aleyhisselâm sabretti. Ümitsizliğe kapılmadı. Her şeye rağmen kavmini tebliğe devam etti. Misaller verdi çok ayet-i kerimelerde. Kendileri bir mantık yürüttüler, putperestler. Bizim putlarımız var dediler. Şimdi bu görülenleri bırakıp görünmeyen Allah'a mı inanalım dediler. Görmediğin bir Allah dediler, seni ne şekilde bir vazifeli kılar dediler. Eğer doğru söylüyorsan dediler, bize hiç kimsenin yapamadığı bir iş yap dediler. Yani bir ekstra bir şey gösterdiler. Sen de ancak bizim gibi insansın, eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi bir mucize getir dediler ayet-i kerimede. Sâlih Aleyhisselâm, kavmin reisi olan Cünda'nın yanına gitti. Cünda dedi ki, sen dedi Sâlih, eğer doğru söyleyen bir insansın, o zaman seni biz imtihan edeceğiz dediler. El-Kâtibe diyen bir tane kaya vardı. Cünda bu kayayı kasten şöyle dedi, seninle oraya gideceğiz, senin ilahın o kayalardan kırmızı bir deve çıkarsın, deve yavrusuyla beraber çıksın, bu deve dişi deve olsun, yavrusunun rengi de annesinin rengine aynı olsun dediler. Kavmi daha da alaya aldılar Sâlih Aleyhisselâm'ı. Sütü yazın serin, kışın sıcak olsun. Bu sütten içen her hasta şifa bulsun. Fakir bir kimse fakirlikten kurtulsun dediler. O devirde en kıymetli emta kızıl deveydi. Bu sebeple Sâlih Aleyhisselâm kayadan kızıl tüylü bir deve çıkarmasını istemişlerdi. Bütün Semud kavmi toplandı. Bu Kâtibe denilen kayanın yanına. Sâlih Aleyhisselâm namaza durdu. Cenâb-ı Hak iltica etti. Bir hacet namazı kıldı. Kaya büyümeye başladı. Deve şeklini aldı kabarınca. Kayadan sancılı sesler çıktı. Ve içinden kızıl bir deve çıktı. Deve, lâ ilâhe illallah, Sâlih Nebiyyullah dedi. Allah'tan başka ilah yoktur. Sâlih Allah'ın peygamberi diye çıktı. Kavmin reisi Cünda, Sâlih Aleyhisselâm'ı alnından öptü. 100 kişiye bindi, tevhid akidesine girdi. Sâlih Aleyhisselâm tabi oldu. Kavmi de şöyle seslendi. Ev kavmim, bu körlük kâfi. Ben kendine başka hiçbir mabut olmayan, eşi benzeri bulunmayan Allah'a ve onun peygamberi Hazreti Sâlih'e iman ettim dedi. Puthanenin reisi de menfaati vardı. Sihir olan bir şeye ne kadar çabuk meylediyorsunuz dedi. Ben size daha büyüğünü göstereceğim dedi. Puthanenin bu reisi başından Cunta'nın reislik serpuşunu aldı. Kardeşinin başına koydu. Velhâsıl dolayısıyla bize olan buradan ders, mümin kimin peşinde gittiğini çok dikkat edecek. Takip edecek kimse, Kur'an ve sünnetin muhtevasında olup olmadığını kontrol edecek. En güzel ölçü. Cunta reis Müslüman oldu. Evine gitti, bütün putları kırdı. Kendisine ait malları tevhid akidesinde olan kardeşlerine taksim etti. Sert keçeleşmiş bir elbise giydi ve Sâlih Aleyhisselâm baş yardımcısı oldu. Cenâb-ı Hak Sâlih Aleyhisselâm'a bir tebliğ buyurdu. Gerçek onları imtihan etmeyin, dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözet ve sabret buyurdu. Sâlih Aleyhisselâm bu dişi deve hakkında, yavrusu hakkında bu bir doğma bir deve değildi. Bir vakıftı bu. Cenâb-ı Hak bir vakıf olarak halketti. Ve buna karşılık deve istedikleri için Cenâb-ı Hak da şart koştu. Orada bir su vardı, akarsu. Bir gün buradan deveyle yavrusu su içecek. Diğer günde diğer hayvanlar su içecek. Tabii bu deve bir vakıftı. Sürü sahibi olan iki tane kadın vardı. Bunlar, bu deveyi biz öldürelim ki bu suyudan da her zaman istifade, her gün istifade edelim dediler. Bu iki kadından biri Üneyze bin Ganem'di. Bu yaşlı bir kadındı. Güzel kızları vardı. İkinci Müheyya isimli hem zengin hem de cemal sahibi bir kadındı. Müheyya amcasının oğlu Mistah'a bu deveyi öldürürsen seninle ben evlenirim. Her şeyim senin olur dedi. Mistah da sevindi, bu teklifi kabul etti. Yani yardımcı biri lazımdı. Kıtar ismi, o da putperest birine yardımcı olarak aldı. Sonra bir 9 kişi de etrafını topladı. Bir de bu Üneyze isimli yaşlı kişinin kızları vardı. Onlara da kim bu işi yaparsa kızlarımı ona vereceğim dedi. Bu şekilde bir çete kurulmuş oldu. Bu 9 kişilik çete, bunlar yeryüzüne fesat çıkarmaya başladılar. Daima bir kötü tarafa doğru, şerre doğru yaklaşıyorlardı. Derken yine ayet-i kerimede 9 kişi deveyi yakalayıp kesip dürerek öldürdüler bu vakıf devesini. Cenab-ı Hakk'ın emrinin dışına çıktılar. Burada bu iki kadının koca bir toplumun fesada sürüklediğini görüyoruz. Burada şunu görüyoruz ki toplumu abad eden de berbat edenler hanımlardır. Buna tarih şahittir. Hanımlar, eşler göz nuru olursa, işlerinden göz nuru bir nesil yetişirse, Rabbena hib lena min ezvacina ve zurriyatina kurrata ayunin toplum bir göz nuru hale geliyor. Aksi halde toplumlar çöküyor, gidiyor. Cenab-ı Hak erkek ve hanım fıtratlarını farklı olarak yaratmıştır. Kendi fonksiyonunu unutup da hanımın erkek gibi, erkeğin de kadın gibi davranması toplumu felakete götürür. İslam'da erkek ve kadın yaratılış bakımından fıtrat olarak farklıdır. Eşit değildir. Birbirini tamamlarlar, birbirini tamamlayan boyutlarıdır. Her birinin kendi sahasında kıymeti vardır. Ancak iman, ibadet, Allah'a kulluk hususlarında erkeğin kadına, kadına erkeğe karşı bir rüçhaneti yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Cenab-ı Hak inne ekremeküm indallahi etkâküm. Allah'ın ise en kıymetliniz takva sahibi olandır buyuruyor. Bu ayet bir köleye indi. Cenab-ı Hak köleye burada bir misal olarak göstermiş oldu. Kadın his olarak narin ve hassastır. Zira annedir, annelik namzedidir, şefkat abidesidir. Evladı için uykusuz kalır, aç kalır, susuz kalabilir. Hatta yavrusu bir deryaya düşse, baba kendini atamaz. Anne atar, Cenab-ı Hak ayet-i kerimede teraib kelimesinden. Orada tefsirde buyruluyor, baba diyor, bir selde sürüklense bir çocuk, baba kendini sele atamaz diyor. Anne atar diyor. Terahip kelimesinden böyle bir mana çıkartıyor. Bu sebeple dinimiz kadının dış dünya sert meşgalelerle muhatap olmasını arzu etmiyor. Çünkü aile hayatı düzenini kaybeder. İslam kadını ailesinin sultanı, yuvasını ayak tutan salih bir hanımefendi olarak yüceltir. Maalesef günümüzde annelik, ev hanımlığı gibi mukaddes vazifeleri istifaf ediyor, hafife alınıyor. Kadınların dünya menfaatinin dış dünyada çalışması tervic ediliyor. Hanımlar elbette mütenasip vazife ve hizmetlerde çalışabilir. Hanımlara mahsus olan kız mektepleri, kurslar, yuvalar, dikiş, nakış yerleri hizmet edebilir. Fakat asıl kıymetlerini bulundukları mekan kendi haneleridir. Mukaddes vazifeler hanımlık ve anneliktir. Bu çok mühim. Yani bakın bir koca bir toplum, bir Semud kavmini iki kadın mahvediyor. İslam nazarında kadın, insanlık tarihinde kadın layık olduğu gerçek mevki ve değeri ancak İslam'ın ulvi ikliminde kavuşmuştur. Günümüzde kadına değer verdiği iddia eden bütün sistemler, onun yanında bir vitrin malzemesi olarak görmektedir. Onların nazarında kadın sadece nefsane bir metadır ve şımartılmaktadır. aileler yıkılmaktadır neticesinde. Halbuki İslam'da ise kadın şefkat, merhamet, hürmet duyulması, nezaket gösterilmesi gereken asil ve nezih bir varlıktır. İslam kadını yalnız biyolojik bir varlık olarak görmez. Onun manevi yapısında terbiye etme hususiyeti vardır. Bu sebeple anne yüreği çocuğun eğitim gördüğü bir sınıftır. El ümmü medrese bu meşhurdur. Anne bir mekteptir. Bu bir atasözü haline gelmiştir. Zira annenin ağzından çıkan her bir kelime çocuğun şahsiyetine konan bir tuğla mesabesindedir. Nikahın feyiz nuru ile toplumu aydınlatır. Tabii nikah Allah'ın kaybolduğu zaman da bugün toplumun çöküntülerini görüyoruz. Hanım nesli ve namusu korur. Evi düzenler, malı muhafaza eder. Aileye ruhani neşeler verir ve hanımlara ait hizmetlerde bulunur. Günah girdaplarına karşı, ahlaksız erozyonlara karşı ailenin koruyucu bir zırhı gibidir, bir paratonel gibidir. Dolayısıyla kendisi ailesine hasreden, hibe eden vefakâr bir hanım, engin bir sevgiye, derin bir saygıya, ömürlük bir teşekküre layıktır. İslam ile kadın fazilet timsali görülmüş, evin baş tacı olmuştur. Onun için Efendimiz buyuruyor, Sâlihâ hanım olan annelerin cennet ayakları altında bulunuyor. Babaların bulunmuyor. Demek ki Sâlihâ hanımın değeri, çünkü o bir nesliyi yetiştirecek, fedakârdır, takva sahibi, müttakiyedir. Yeni bir kişi geldi, Yâ Rasûlullah ben en çok üzerine mesuliyeti olan kimdir diye sordu. Efendim üst sebebi annen, ondan sonra baban, ondan sonra yakın akrabaların da buyurdu. Yine merhamet ummanı olan Efendimiz bir ikazı var. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en güzel olandır. Sizin hayırlı olmanız da hanımlarınıza karşı hayırlı olandır. Yani hanım müttaki olacak, efendi müttaki olacak, birbirlerine karşı güzel muamele olacak. O evlatlar da huzurlu bir ailede huzur bulacaklar. Yine bu Sâlihâ hanım olmak şartıyla, beyi de salih kimse olmak şartıyla, kocasını memnun ederek ölen kadın cennetliktir buyuruluyor. Yine Efendimiz veda hutbesinde, orada siz hanımları Allah'ın emaneti olarak aldınız, onun namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiğini buyuruluyor. Bu kız çocuklarının ehemmiyeti ayrı. Ailenin terbiyesi onlara ait olduğu için onun çok iyi yetişmesi zaruridir. Efendimiz Hazreti Fatıma validemizin evini ziyarete gittiler. Hasan ve Hüseyin efendilerimiz vardı. İkisi de sübyan yavruydu. Efendimiz Hasan'a su verdi. Fatıma validemiz buyurdu ki Yâ Rasûlallah babacığım dedi. Hasan'ı siz Hüseyin'den daha mı çok fazla sevginiz var dedi. Efendim yok dedi. Hasan daha evvel su istedi dedi. Ondan baştan onu verdim dedi. Siz de evlatlarınız arasında muamelata, hukuka dikkat edin dedi. Bundan da kızlar hariç dedi. Onlara dedi farklı muamele edin buyurdu. Çünkü onlar bir yuvanın temeli olacak yarın. Yine Efendimiz vefat sırasında Enes buyuruyor. Allah Resulü'nün sesi iyice kısıldı diyor. Artık duyamaz hale geldik diyor. İki şey üzerine çok duruyordu. Biri namaz. Çünkü namazsız çok zor olmaz. Namazda bir mümin terfi edecek, fahşadan, münkerden kurtulacak. Cenab-ı Hak yaklaşacak, secde et ve yaklaş buyuruyor. İkincisi emrinizin altında hukukuna dikkat edin. Bunlar hem emrimizin altında çalışan kişinin hukuku, kul hakkı, bir de toplumdaki dullar ve yetimler. Yine bir mütefekkir diyor, bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz bir erkeği terbiyeyle. Bir kadını terbiye edin, bir aile, hatta toplumun büyük bir bölümünü yetiştirmiş olursunuz. Yani daima tarihe baktığımız zaman, kişinin arkasında sâlihâ bir hanım, sâlihâ bir anne ve bir hanım görürüz. Tebliğ vazifesine Efendimiz'e ilk Hazreti Hatice validemiz de Efendimiz Hira'dan indi, bana kim inanır Hatice dedi. Daha bir mucize de yok. İlk mümine benim dedi. Efendim Farik vasfını sahibiyamasın, herkes inanır dedi. Ben en çok desteği Hatice'den gördüm Efendimiz buyuruyor. Ve bu baktığımız zaman tarihte de en yakın işte Çanakkale, 15 Temmuz. Burada o annelerin yine o yüreğini görmüş oluyoruz. Büyüklerde de o şekilde. Bir Ebu Hanife Hazretleri'ne baktığımız zaman orada annesini bir sena halinde. Abdurrahman Camii Hazretleri o şekilde öyle. O dedi benim bir müddet kollarında hayat boyu kalbimde taşıyor. Ebu Hanife Hazretleri Bağdat kadını reddettiği için halifenin bir fetva tazikine karşı hapse girmeyi tercih etti. İki şeyden biri dedi. İster gel şey otur dedi tahtına dedi. İstersen zindana gir dedi. O da sana dedi fetva vermeni zindana girmeyi tercih ederim çünkü sen idlal edersin. Yamultursun benim fetvalarımı dedi. Orada zindanda ben zindana girmeye üzülmüyorum. Burada huzurluyum. Sadece annemin üzülmesini üzülürüm dedi. Velhâsıl demek ki burada neyi görüyoruz? Bir annenin evladı olan güzel tesirini görüyoruz. Yine günümüzde maalesef günümüz problemlerinden biri de evlatları hiçbir manevi tedaisi, çağrışımı olmayan maalesef sert isimler konuyor. Bunların fonetiği hoşuna gidiyor. Bunları da koymamak lazım. İsim müsemmayı çeker. Nihan konuyor. Keder manasını. Fonetik hoşuna gidiyor, nihan koyuyor. Hicran konuyor. Ayrılık manasına gelir. Aleyna konu, hiçbir manası yok üstümüze demek. Kaya konuyor vesaire konuyor. Onun için Efendimiz'in bir şeyde evlatlarına güzel isimler koyun buyuruyor. İsim müsemmayı çeker. Tabii en mühim tahsil yavrularımıza, bu da çok mühim bugün. Eğer kimler benim evladıma tahsil veriyor, ona dikkat etmemiz lazım. Tahsil verenin imanı nasıl? Ondan nasıl benim evladım inikas alıyor? Bir annenin babanın en büyük derdi bu olmalı. Efendimiz buyuruyor, Ömer radıyallahu anh, Abdullah bin Ömer'e, ey diyor, Ömer'in oğlu diyor, dinine iyi sarıl diyor. Dinine iyi sarıl iki defa. Zira o senin hem etindir hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğini iyi dikkat et. Dini ilimleri, hükümleri istikamet ehli alimlerden al. Dünyevi menfaatlere dalan kişilerden alma buyuruyor. Yine Efendimiz aile olarak çobansınız buyuruyor. Erkek ailenin çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır, o da sürüsünden sorumludur. Buhari hadisi. Şimdi baktığımızda çoban nedir? Çoban güttüğü sürünün hâlet-i rûyesinden anlar. Çoban sürüsünü otlak bir yerde yayar. Orada dinlendi, o gıdanın kurak yeri sürmez. Yine işte anne baba evladın ruhani gıdalar vermeli. Ruhani gıdaları alabileceği mekanlara o tip okullara göndermeli. Kur'an kurslarına göndermeli. Çoban ne yapar? Sürüsünü kurtlardan korur. Demek ki evlatlarımızı bilhassa bugün ateizm, deizm vesaire bir takım çıkan çılgın şeyler, bu Lut kavminin akıbete uğruduğu felaketlerden bir anne baba onu düşünecek. Eğer o taraf evladı giderse, evladıyla biyolojik beraberliğin hiçbir ehemmiyeti kalmaz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, dördüncü oğlu Kenan gemiye girmeyince, ya Rabbi dedi, bu dedi benim evladımdır, neslimdir. Cenab-ı Hak, Nuh dedi, onun ameli gayri salihtir dedi. Sakın dedi, sen cahillerden olma Nuh dedi, onu kendinden kabul edip dedi. Velhâsıl onun için bir anne baba, yavrusunu kurtlardan, canavarlardan koruyacak. Nasıl çoban hasta bir kuzuyu kurtlara bırakmaz, kucağına alır, sürüye dahil eder. Anne baba evladını namazı telkin ettiği gibi merhameti ve şefkatle telkin edecek. Çünkü merhamet imanın meyvesidir. Çoban ne yapar? Önden gider, arkadan gider, daha mesul olduğu sürüyü kontrol eder. Anne baba da öyle olacak, takip edecek. Uydum kalabalığa olmayacak. Gönül boşluk kabul etmez. Şayet biz evlatlarımızın gönlünü dolduramazsak, Cenab-ı Hak muhafaza buyursun, gönlü yabancılar doldurur. Bu sebeple evladımızın, evladı olan biyolojik beraberliğin hiçbir ehemmiyeti kalmaz. Evladımızın güzel işini takdir etmeliyiz. İmam Malik Hazretleri diyor ki, babam diyor bana bir hadis ezberletirdi, bir hediye verirdi. Ben de çocuktum. O hediye alayım diye bir hadis daha ezberlerdi. Öyle bir hal oldu ki, bana hadis ezberleme bir zevk haline geldi. Bir lezzet haline geldi. Tabi burada beraberliğin de büyük bir rolü var. Babanın ihlası evlada inikas eder. Evladın okuduğu mektep, okul, oradaki hocaların durumu evlada inikas eder. Efendimizin terbiye usulü, nezaket, zarafet, incelik. Ebu Hafs vardı. Efendimizin bu üvey evladıydı. Efendimizin himayesinde yetişmişti. Kendisi diyor ki, ben yemek yerken diyor, elim diyor, tabağın diyor, etrafında dolaşırdı diyor. Bunun için Allah Resulü bana şöyle derdi, evladım, gayet yumuşak bir lisan, evladım besmele çek, sağ elinle ye, bir de hep önünden ye. Efendimiz namaz kılarken de torunlar hemen arkasına gelirdi. Hatta omuzlarına bile çıktığı olurdu. Velhâsıl bu evlatlarımız Allah'ın emanetidir. Hakkı vardır üzerimizde. Evlatlarımız mühim, kız evlatlarımız mühim. Onu okuduğu yerler, tahsil gördüğü yerler, onlar çok mühim. Efendim gelin tekrar bir Sâlih Aleyhisselâm'a dönelim. Velhâsıl bu iki kadının bir felaketini görüyoruz. Nasıl toplumu idlal ettiler. Bugün de aşağı yukarı bir dünyaya baktığımız zaman daim bir kadınların şımartıldığını, ön plana geçtiğini, ailenin çöktüğünü maalesef bir hüzünle seyrediyoruz bunu. Sâlih Aleyhisselâm tekrar dönelim. Cenâb-ı Hak, ey Sâlih, eğer sen gerçekten peygamberlerden ise bize tehdit dedin, azap gelsin diyor kavmi. Madem hep tehdit içindesin, madem sen tehdit ettin, azap gelsin diyorlar. Yine devam ediyorlar. Sâlih diyorlar. Sen ve senin beraberinde kimselerle, yani müminlerle kastediyorlar. Bize sizin uğursuzluk geldi diyorlar. Sâlih Aleyhisselâm da gelen uğursuzluk Allah katında da size imtihana çekilen bir kavimsiniz diyor. Tabi her kavim bunu görüyoruz. Suyun suya benzemesi daima bir kavimle imtihan içinde. Bugün de işte bu virüsün imtihanı içinde. Yine Sâlih Aleyhisselâm buyuruyor, siz diyor öğüt veren, nasihat edin istemiyorsunuz diyor. En nihayet korkunç bir azap geliyor. Rivayete göre 3 gün, çarşamba, perşembe, cuma günü. İlk gün o kavmin yüzleri sararacak. 2. gün kızaracak, 3. gün kararacak. Tabi bu, o sırada Sâlih Aleyhisselâm kendisine iman edenlerle beraber Mekke tarafına kavminden çıkıyorlar. 4. gün helak olacaklar. O gecenin 4. günün sabahında acayip haller oluyor. Devenin bastığı yerlerden kan fışkırıyor. Yapraklar kızarıyor. Kuyu suyu kan kırmızı oluyor. Deveyi kesmişlerdi. Ve bedbahtların yüzleri sapsarı kesiliyor. O deveyi öldüren 9 kişi, Sâlih bize sihir yapıyor, onu ve ailesini öldürelim dediler. Onu bu ile ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak haber veriyor. O 9 kişiyi Cebrail öldürüyor, taşlıyor. O sırada Sâlih Aleyhisselâm şeyi terk etmiş oluyor. Semud kavminin bulunduğu mekanı. Velhâsıl ondan bir sayha, korkunç bir ses. Bu alttan gelen bir sesle bu renkleri sardıktan sonra kavim helak oluyor. 2 kavim bu sesle helak oluyor. Bir Şuayb Aleyhisselâm, o üstten gelen bir sayhayla Sâlih Aleyhisselâm'ın kavmi de, Semud kavmi de alttan gelen bir sesle ötleri patlayarak onlar da helak oluyor. Tabi bu kahra uğrayan yerlerde oralarda bile Efendim bulunmayı arzu etmedi. Veda haccında Mina ile Müzdelife arasındaki Muhassır denilen vadiden hızlı olarak geçtiler. Yâ Resûlallah, ne hal oldu deyince sahâbî, niye hızlandınız? Hâlini değiştirince, Rasûlullah burada emri ordusunu Cenâb-ı Hak kahretti evvâbir kuşlarıyla. Oradan bir inikâs gelmesin. Nasıl bir atom infilak ettiği zaman radyasyon veriyor. Demek ki bu radyasyon maddeye de geçiyor. Aynı şekilde demek ki bu Allah korusun bu gaflet maddeye de geçiyor. Onun için Cenab-ı Hak "Kûnû mâ sâdıkîn" buyuruyor. Yine bu Tebük seferinde zor bir seferdi. Ağır bir imtihan seferiydi. İlk Haçlı seferiydi. Yolda bir takım imtihanlara düçar oldular. Su bitti, yiyecek bitti vesaire. Bu Semud kavminin taştan olan harabelerine girdiler serinlemek için. Oradan su aldılar. Efendimiz susuzluk vardı. Bu suları dökün dedi. Allah Celle Celal bir kavme burada bir azap kamçısı indirdi. Hamur yaptık da onu develere verin buyurdu Efendimiz. Bugün dahi o Semud kavminin orada kuyular var. Ülema o kuyulardan abdest almayı tervic etmiyor. Ancak o devenin su içtiği kuyudan abdest alın diyor, oradan geçerken diyor. Demek ki bir maddeden böyle inikâs olursa, demek ki insandan insana inikâs nasıl olur? Firavun'un yanında Haman, o da bir firavun gibi oldu. Semud kavminin helak oluşları. Bugün hakikaten günümüzde misaller var mı? Semud kavmi küfürde direndiler. Peygamberliğe alay ettiler. Ahiret haberini inkâr ettiler. Kibirlendiler. Azgın nefislerine tabi oldular. Kendi görüşlerini dinin görüşünden üstün tuttular. Böylece peygamberin davetine dinlemediler. İşte bugün de aynı. Kur'an ve sünnetin istikametini takip etmezsek, bana göre bugün şartlar böyle böyle olsun dersek, aynı aile olarak başımıza gelen yıkıntıları seyretmek lazım. Nasihati dinlemediler. O 9 deveyi katleden 9 kişiyle diğer halkla beraber oldu, müminler hariç. En mümin fesatçı kadınların sözlerine uydular. Bu iki kadının istikametinde gittiler. Bu fesatçı kadınlar onları dalalete düşürdü. Hayır ehline buğz ediyorlardı. Dindarları buğz ediyorlardı. Sen peygamber olmadan başımıza böyle felaket gelmezdi diyorlardı. Tabii şu oldu, orayı geçtik tabii. O tebliğ, Cenab-ı Hak yağmuru kesti, kurak oldu vesaire oldu, o bağlar soldu. Kâfirler açlıktan iki büyük mahalleye bir lokma ekmeğe muhtaç hale geldiler. Peygamber dedi ki, eskiden böyle başımızda yoktu, senden sonra başımıza geldi dediler. Akitlerini bozdular, deveyi istemişler. Deve bir vakıftı. Çünkü deve mucizesini talep etmişlerdi, iman için söz vermişlerdi. Deve bir emanetti, vakıf gibi emanete hıyanet ettiler. Allah'ın yüce bir emaneti olan deveyi ahitlerine rağmen sözlerini öldürdüler. Masiyet ehlinin yaptığı kötü işlere rıza gösterdiler. 9 kişi o deveyi öldü, diğerleri buna mani olmadı. Deve kimsenin mülkiyeti değildi. Adeta bir vakıf malıydı. Sütü de bir sebil gibiydi. Sahibi de Cenab-ı Hak'tı. Fakat onlar deveyi öldürerek büyük bir ihanette bulundular. Bu 9 kişinin fesadı iyice haddini aşmıştı. Başkalarının malını zorla elinden alıyorlardı. Üst bir tabaka teşkil ettiler. Kul hakkını tecavüz ediyorlardı. Şer odaklarına haline gelmişlerdi. Bunun üzerine yine birçok ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir ayet okuyayım sade. Cenab-ı Hak soruyor. Hac Sûre 46. ayet. Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Bu gâfiller. Zira dolaşsalar elbette düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz. Lakin gönüllerdeki kalpler kör olur. İşte Sodom, Gomorre önümüzde duruyor. O Lut kavminin helak olduğu yer. O gölde balık bile yaşamıyor. Bir utanç gölü halinde devam ediyor. İtalya'da Pompei, yanardağı püskürttü, gelen lavlarla taş haline geldi. Firavun'un British Museum'daki cesedi, sanki bir secde eder halinde o şekilde duruyor. Cenab-ı Hak bir ibret olarak bunları insanlığa hidayeti için, ders almaları için devam ettiriyor. Onun Cenab-ı Hak hiç yerini dolaşmadılar mı diyor. Efendim, Cenab-ı Hak hadislerinde ders almaya nasip eylesin. Bir hadis-i şerif var. Tabii bu zor günler. Bugün tabii insanlığın zor günleri bugün. Efendimizin teşrifi ahir zaman alamet, peygamber olarak. Kıyamet ne zaman kopacak? Cebrail Efendimiz sorduğu zaman sorulan sorandan daha fazla bilmiyor buyurdu. Fakat Efendimiz alametleri bildirdi. İşte alametler, iffetsizlik, ahlaksızlık, bu nedenle çıkan bilinmeyen hastalıklar, öldüren kimin için ne öldürdüğünü bilmemesi, Müslüman Müslüman vuruyor devamlı. Binalar, zinalar vesaire. Buna benzer birçok hadisler. Hatta tabiinden birisi öbürüne diyor ki, bak diyor, şu diyor dağlar var ya diyor. Kıyamete kadar oralara dağlar yükselip binalar yapılacak diyor. Diyor başka diyor delikler açılacak diyor. Bu demek ki delikler işte tüneller. Velhasıl demek ki bunlar bir ayak sesleri. Bu kötülüğünden attığı fesada şey oldu bir zaman. Onun için bugünkü yapılan hizmet, Allah yolunda gayretler çok mühim. En mühim hizmet bugün hayırlı bir nesil yetiştirme. İnsanın varsa yarın varsın, insanın yoksa yarın yoksun. Onun için Efendimiz buyuruyor Müslüm hadisi, kıyamete kadar her devirde ümmetimden bir grup çıkar. Ve hakikaten orayı çıkıp yaşaması için mücadele ederler. Hakikatin, yani şeriatin ortaya çıkıp yaşaması için mücadele ederler. Bunlar daima Cenab-ı Hakk'ın yardımına mazhar olurlar, neticede hep galip gelirler. Daima müminin Cenab-ı Hak yanındadır. Müminin muinidir. İyyâke na'budu olursa ve iyyâke nestaîn de olur. Cenab-ı Hak inşallah bu peygamber kıssalarından, bu Kur'an-ı Kerim'de bahseden, Efendimiz sünnesi bahseden geçmiş kavimleri olan kıssalarından ibretler almayı Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Duamızın kabulü niyazıyla İllahi Teala Fatiha. Allah'ım söylesin.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hüdayi Sohbetleri çerçevesinde radyomuza özel yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.